Ayrım 45. Yaratılış. Gore Vidal. Sayfa 628. 5. Baron Kang'a raporumu sundum. Confucius'le ilk konuşmamla ilgili anlatımımın nasıl bir izlenim uyandırdığını bilmiyorum. Beni ciddi bir ifadeyle dinledi. Sonra benden eski P komutanı ile ilgili olarak söylenen her şeyi hatırlamamı istedi. Onunla Kay Dük'ünden daha çok ilgilenir görünüyordu. Confucius'u gibi bir adamın bir devleti yıkmaya çalışmasının ihtimal dışı olduğunu düşündüğümü söylemeye kalkıştığımda baron hayır anlamında kafasını iki yana salladı. Bu büyük adamı bizim kadar tanımıyorsun. Şu anki düzeni benimsemiyor. Saygıdeğer babam eski başbakan hakkında ne söylediğini işittin mi? Şöyle demişti. Eğer bu adama tahammül edilebilirse her şeye katlanılabilir. Bu ilk sürgününden önce açıkça söylenmişti. Babanız onu neden idam ettirmedi? Baron eliyle bir yuvarlanma hareketi yaptı. Çünkü o Confucius, onun huysuzluğuna katlanıyor. Ayrıca gökün yolunu da biliyor. Dolayısıyla ona saygı göstermeliyiz. Fakat aynı zamanda onu dikkatle izlemeliyiz. 70 yaşında olsa bile mi Sayın Baron? Elbette. Orta krallığın yıllıkları devleti parçalamaya çalışan yaşlı ve kötü insanlarla doludur. Baron daha sonra benden devlet metal işçilerine demirin nasıl elde edileceğini öğretmemi istedi. Ayrıca Confucius'u de mümkün olduğunca sık görecek ve hakkında düzenli raporlar verecektim. Baron bana kendisini her gün görme izni verdi. Bu onun yanına istediğim zaman girip çıkabileceğim anlamına geliyordu. Bazı nedenlerle Meng ve Shu ailelerinin resmi kabullerine hiç davet edilmedim. Fakat dükalık sarayında her zaman iyi karşılandım. Bana mütevazi bir maaş bağlandı. Dökümhanenin yanında soğuk da olsa hoş bir ev verildi ve emrime iki hizmetçi ve iki cariye tahsis edildi. Kataylı kadınların yeryüzündeki en güzel kadınlar olduğu söylenebilir. Ayrıca erkekleri memnun etmenin inceliklerini en iyi bilenlerdendirler. Her iki kıza da aşırı derece düşkün hale geldim. Fan Chi, Confucius'a cinsi münasebetlerinden söz ettiğinde usta güldü ve şöyle dedi. Hayatım boyunca ahlaki gücünü artırma arzusu, cinsel arzuları kadar güçlü bir adam aradım. Bunun belki de barbar konuğumuz olduğunu düşünmüştüm. Ama artık aramayı sürdürmem gerektiği kanaatindeyim. Genel olarak konuşursak, Confucius onu tanıdığım zamanlarda pek gülmezdi. Geri dönüşünden hemen sonra bir şeyler yanlış gitmeye başladı. Bir gün saraydayken Dük A'i, sevgili yeğeni Kay Dük'ün öldürüldüğünü ilan etti. Protokole rağmen odada işitilebilecek ölçüde bir iç çekiş oldu. Baş şövalye iç çekmese, hareket etmese veya yakışıksız bir şey yapmasa da yüzü solmuştu. Öyle görünüyordu ki Kay'deki bir baron ailesi iktidarı, çoğu ailesinin onu Lu düklerinden aldığı şekilde ele geçirmeye karar vermişti. Confucius'un dostu ve hamisi kendi atalarına ait tapınağın önünde öldürülmüştü. Dük A'yı konuşmasını bitirince Confucius baş şövalye sıfatıyla tahta hitap etmek için izin istedi. İzin verildiğinde şöyle dedi. Öncelikle sizden ricacı olurken başımı, el ve ayaklarımı yıkamadığım için af diliyorum. Fakat kendimi bu korkunç günde böyle bir durumda bulacağımı bilmiyordum. Yaşlı adam sesi heyecanla titremesine karşın meşru bir kralın öldürülmesinin göke hakaret olduğu ve bunun cezasız kalmaması gerektiği mealinde etkili bir konuşma yaptı. Esasen katil derhal cezalandırılmazsa tüm devletler gökün sevgisini kaybedebilirdi. Dük'ün yanıtı da vakurdu. Ben de kuzenimin öldürülmesi konusunda baş şövalyenin kapıldığı dehşeti paylaşıyorum. Onun öcünü almak için elimden geleni yapacağım. Dük elinden hiçbir şey gelmeyen bir insana yaraşır şekilde hiddetli bir tavır takındı. Şimdi size bu meseleyi Üçler Meclisi'ne taşımanızı öneriyorum. Confucius doğruca Baron Kang'a gitti. O açıkça Lu'da Kay'deki cinayet hakkında bir şey yapabilecek hiç kimsenin bulunmadığını söylüyordu. Confucius öfkeden çıldırmıştı. Aynı zamanda çaresizdi. O akşam Fan Chi'yi dökümhanedeki evime geldi. İki kız bize kızartılmış pirinç servisi yaparken savaş sonrası o günlerde tutumlu yaşıyorduk. Fan Chi'yi şöyle dedi. Bunu savaşın başından beri bekliyorduk. Dük'ün öldürülmesini mi? Fan Chi'yi evet anlamında başını salladı. Tüm siyasi gücü Dük A'yı kazandırmak istiyordu. Ama savaşı kaybettiği zaman kendi baronlarının da desteğini kaybetti. Neticede dışarıdan aldıkları yardımla onu öldürdüler. Dışarıdan aldıkları yardımla mı? Birden Baron Kang'ın anlattığı belli olaylar zincirini hatırladım. Fan Chi'yi parmağını dudaklarına koydu. Kızlara çekilmelerini işaret ettim. Yalnız kaldığımızda Fan Chi'yi bana Baron Kang'ın K'deki baronlarla birlikte Dük'ü öldürmek için bir suikast planı hazırladığını söyledi. Bu baronun sadece Konfüçyüs'ün ne yapabileceğini ya da ne yapmak istediğini değil, aynı zamanda ve daha da önemlisi Yan Chiyu ve Fan Chi'nin Konfüçyüs'ün kişisel arkadaşı da olan bir prensin öldürülmesine duyacağı muhtemel tepkiden ne kadar etkileneceklerini de öğrenmeyi neden bu kadar çok istediğini de açıklıyordu. Baron Kang sürekli olarak ihanetten korkuyordu. Bu hiç de mantıksız bir korku değildi. Tedirgin olması için her türlü nedeni vardı. Hayatına baktığımızda bunun ipuçlarını görebiliriz. Bir Çi hizmetçisi kendisini diktatör yapmıştı. Kendi şatosunun komutanı baş kaldırmıştı. K-Dük'ü ülkeyi işgal etmişti. Eğer baron bu kadar şüpheci bir insansa onu bu yüzden kim kınayabilir ki? Onu rahatlatmaya çalıştım ama beni pek ciddiye aldığını sanmıyorum dedim. Alabilir. Sen buralı değilsin. Ne zaman içeriden biri olabileceğimi düşünüyorsun? Diye sordum. Tehlikeli ama bir o kadar çekici olan bu ülkedeki günlerim güzel geçmekle beraber çoğu zaman yalnızlıktan bunalıyordum. Bir sonbahar sabahı beni boğan yabancılık hissini çok canlı biçimde hala hatırlıyorum. Birinci kız erkenden pazara gitmemi ve pahalı bir çift sülüm bakmamı istemişti. Seher vaktinin ne kadar soğuk olduğunu hatırlıyorum. Yine gece sisinin hala havada olduğunu ve yine pazarın sürekli bir eğlence olduğunu hatırlıyorum. Gece boyunca yük arabaları ve elle itilen iki tekerlekli arabalar çok çeşitli ürünlerle şehre akar. Sonra sebzeler ve yenilebilir kökler özenle fiyata göre değil, renk, büyüklük ve güzelliğe göre tezgahlara dizilir. Yuvarlak borular içerisinde canlı, tatlı ve tuzlu su balıkları, ahtapotlar, büyük karides ve yengeçler satılır. Egzotik ve pahalı nefis yiyecekler de mevcuttur. Ayı pençeleri, kuş yuvaları, köpek balığı yüzgeçleri, tavus kuşu karaciğerleri, sarı imparator zamandan kalma gömülü yumurtalar. Güneş pazar yerinin üzerine yükselir ve sis dağılmaya başlarken alışveriş en yoğun halini alır. Manzara çok hoştur ve ben genellikle bunun kendi halinden memnun bir parçası olurdum. Fakat o sabah bronz renkli sülünlerle dolu sazdan kafes sırasının önünde dururken birden içimi yalnızlık hissi kapladı. Kendimi daha önce gerçek hayatın hiç bu kadar dışında hissetmemiştim. Orada öylece kala kaldım ayakta. Çevrem yabancı ırktan, dillerini zor anlayabildiğim ve kültürleri bildiğim her şeyden uzak insanlarla doluydu. Eğer gerçekten atalara ait bir ağrı yurdu ya da Hades varsa, eminim ki insan bu cehennem çukurunda gözleri yaşla dolmuş halde sülünlere bakarken aynen benim hissettiklerimi yaşardı. O sırada Homeros'tan bir parçayı hatırladım. Burada Aşil'in ruhu bir daha hiç göremeyeceği güneşin altındaki eski hayatına yas tutar. O anda kendimi gökün oğlundan çok, susun arkasındaki tepelerde dolaşan bir koyun çobanı gibi hissediyordum. Her ne kadar bu tür çaresizlik anları seyrek yaşanır da geldiği zaman insana dayanılmaz derecede acı vericidir. Kendimi bazen hala bir pazar yerinde sarı ırktan insanlarla çevrili hayal ederim. Kaçmaya çalıştığımda sülünlerle dolu kafesler yolumu keser. Fan Chi beni teselli ediyordu. Merak etme diyordu. Beraber gideceğiz, az kaldı. Fikir baronun hoşuna gitti. Öyle de olmalı. Düşündüğüm şeyin Hindistan'a uzanan gerçek bir ipek yolu olması gerektiğini buldum. Çalışmalara yarın başlayabiliriz ama para yok değil mi? Fan Chi evet der gibi başını salladı. Durum düşündüğünüzden de kötü. Chi hazinesi neredeyse bomboş. Dükkalık hazinesi de sürekli boş. Ya Meng ve şu aileleri? Onlar da sıkıntılar. Geçen yılki hasat kötüydü. Savaş muazzam derecede pahalıya mal oldu. Neticede K'deki en fakir şehir olan Lang dışında elimize hiçbir şey geçmedi. Burada hiç banka olmadığını söylemiştin ama devlete borç vermek isteyebilecek zengin tüccarlar olmalı muhakkak. Hayır, bizim zenginlerimiz fakir gibi görünürler. Sonuçta kimse borç para vermez çünkü hayat burada pamuk ipliğine bağlıdır. Başka hiçbir yerde bunun kadar kırılgan olamaz diye düşündüm kendi kendime. Fakat Babil ve Magadha'daki uzun sayılabilecek nispi barış ve istikrar dönemlerinin karmaşık bankacılık işlemlerini mümkün kıldığı doğrudur. Orta Krallık böyle gelişmiş bir ödünç alıp verme sistemi için çok dağınıktır. Yarın, dedi Fançi, önünde kızların hazırlamak için 4 gün uğraştıkları ve insanın bir 4 gün daha seyredip yavaş yavaş tadını çıkararak yemek isteyeceği 4 mevsim yemeği durmasına rağmen mutsuz görünüyordu. Baron Kang yeni vergiler ilan edecek. Herkese yüklenecek bu vergilerden hiç kimse muaf olmayacak. Zenginlerden para almanın tek yolu bu. Ve diğer herkesi yıkıma uğratmanın, dedim. Huzursuz olmuştum. Savaş vergisi bundan birkaç ay önce konulmuş, bütün vatandaşların umudunu kırmıştı. Konfüçyüs zamanında hükümeti verginin aşırı olduğu yönünde uyarmıştı. Daha da kötüsü demişti, devlet için bu kadar çok almakla herkesin daha fazla zenginlik üretme yeteneğini de yok edersiniz. Ormandaki haydutlar bile bir kervanın parasının 1/3'ünü alırlar. Ne de olsa her zaman çalacak bir şeyler olması için tüccarın zenginleşmesi haydutun çıkarınadır. Fan Chi'ye Konfüçyüs'e danışılıp danışılmadığını sordum. Hayır, dedi, Baron Kang yeni bir vaaz istemiyor. Jan Chiyu ilanı uzun hazinenin duvarına asacak. Sonra o ve askerleri ev ev dolaşarak toplayabildiklerini toplayacaklar. Umarım Baron ne yaptığını biliyordur. Ne yapması gerektiğini biliyor. Fan Chi hiç de memnun değildi. Hükümet yeni vergilerin halkta yaratacağı huzursuzluk bir yana, Konfüçyüs'ün tepkisinden de çekiniyordu. Bu yaşlı ve cılız adamın telkin etmiş olduğu huşu beni her zaman hayrette bırakmıştır. Hiçbir hükümdar ona istediği görev vermese veya dini ya da politik tavsiyelerini aldırmasa da bütün memurlar onun rızasını almak istiyordu. Ben hala siyasi gücü ya da zenginliği olmayan bir bilgenin kendisine böyle bir konumu nasıl yarattığını anlamış değilim. Hiç şüphesiz gök ona hiç kimse bakmazken bir buyruk vermişti. Yeni vergilerin yürürlüğe girdiği gün Konfüçyüs'ün evindeydim. Bir düzine kadar öğrenci ustanın çevresinde yarım daire şeklinde dizilmişti. Usta ise arkasını iç odanın tavanını tutan ağaç sütuna dayamış oturuyordu. Yaşlı adamın sırtı kendisini rahatsız ediyor görünüyordu. Zira önce bir kürek kemiğini sonra da öbürünü sert ağaca dayıyordu. Hiç kimse son vergilerden söz etmedi. Konfüçyüs'ün konuyla ilgili görüşleri çok iyi biliniyordu. Bunun yerine pek de yersiz sayılmayacak şekilde cenaze törenlerinden ve yastan ölülere olan borcumuzdan söz ettik. Zulu ustanın solunda oturuyordu. Yen Hui ise sağında. Evin bir başka odasında ise Konfüçyüs'ün oğlu ölüm döşeğindeydi. Havayı ölümün kokusu sarmıştı. Elbette, dedi Konfüçyüs, kimse ölümün verdiği üzüntü karşısında çok katı olamaz. Ölülerin hatırasına bu kadar şeyi çok görmemeliyiz. Ve hatta ben sabahleyin bir cenaze merasiminde ağlayan birinin o gece sesini şarkılarda yükseltmemesi gerektiği şeklindeki kadim kuralı benimsiyorum. Herkes cenaze merasimlerinin, örneğin sarımsak yedikten ve şarap içtikten sonra ölüler için kurban kesilemeyeceği gibi kurallarına uymadan aşırı titiz olunamayacağı görüşünü paylaşırken, kişinin çocuğu, arkadaşı ya da karısı için değil ama anne ya da baba için ne kadar yas tutması gerektiği konusunda anlaşmazlık vardı. Genç bir talebe söz aldı. Bence baba için 1 yıllık yas oldukça yeterli. Ancak usta 3 yıllık yasta ısrarlı. Ben hiçbir şeyde ısrar etmiyorum ufaklık. Sadece adete uyuyorum. Konfüçyüs her zamanki yumuşak tavrını korumakla beraber hastalıklı Yen Hui'ye doğrudan yönelttiği biraz endişeli bakışları dikkatimden kaçmadı. Peki ama babanız için yas tutarken bütün sıradan işlerden el çekmek adetten değil mi? Evet, adet bu, dedi Konfüçyüs. İyi ama usta, insan 3 sene boyunca bir dinin ayinlerine katılmazsa ayinler yok olur. Müzik yapmazsa sanat ruhu kaybolur. Toprağını ekmezse hasat olmaz. Eski ateş sönerken burgusunu odunun içinde döndürmezse yeni ateş yanmaz. Bu gerekli şeyleri yapmadan geçen 1 sene kesinlikle yeterlidir. Konfüçyüs bakışlarını Yen Hui'nin üzerinde çekip genç talebeye yöneltti. Sadece 1 yıllık yastan sonra, diye sordu. En iyi pirinci yiyebilir, en iyi kumaşları giyerken huzurlu olabilir misin? Evet, olabilirim usta. Bu durumda bildiğin gibi davran, istediğini yap. Sadece şunu hatırla, dedi yumuşacık sesini hafifçe yükseltirken. Eğer gerçek bir beyefendi yaz zamanı müzik işitirse, müzik onun kulaklarını tırmalayacaktır. Güzel yiyecekler ona tat vermeyecektir. Rahat bir yatak taşlı bir tarla gibi gelecektir. Bu tür zevklerden kendini çekmesi işte bu nedenle kolay ve uygun olur. Fakat nefsinin isteklerini yerine getirirken huzurluysan sana kim engel olabilir? Anlayacağınızı biliyordum usta, dedi talebe rahatlamış bir halde. Sonra izin isteyip çıktı. Genç adam gittikten sonra Konfüçyüs başını iki yana salladı. Ne kadar insanlık dışı, dedi. Bu gencin babası öleli henüz bir yıl oldu ve artık yası bırakmak istiyor. Ama küçük bir bebekken ilk 3 senesini anne ve babasının kucağında geçirdi. Ondan beklenen babası için en az 3 sene yas tutmasıdır. Konfüçyüs beni soru sormaya cesaretlendirmekle beraber başkaları oradayken bunu çok seyrek yapıyordum. Bilgiye baş başayken soru sormayı tercih ediyordum. Ayrıca elinde balık oltası varken onunla iletişimin çok kolay olduğunu keşfetmiştim. Bana sorular bile soruyor ve cevapları dikkatlice dinliyordu. Bu nedenle kalabalıkta Konfüçyüs'e soru sormama kendim bile şaşırdım. Herhalde genel gerilim havası beni de etkilemişti. Konfüçyüs'ün oğlu ölüyordu. Yan Hui hastaydı. Usta yeni vergilere çok öfkelenmişti. Hatta talebeler arasında ayrılık çıkması bile kuvvetle muhtemeldi. Hem bu havayı dağıtmak hem de öğrenmek için şöyle bir soru sordum. Orta krallığın çeşitli bölgelerinde büyük bir lord öldüğü zaman erkek ve kadınların öldürüldüğü dikkatimi çekti. Bu gökün gözünde doğru bir davranış mı usta? Birden bütün gözler üstüme çevrildi. Yeryüzünde düşünceli çağdaşları muazzam ölçüde rahatsız eden, eski adetleri sürdürmeyen tek bir toplum bile olmadığından sorum hiç de yerinde değildi. Konfüçyüs başını iki yana salladı. Sanki fiziksel bir hareketle mazur göstermese de açıklamak zorunda kaldı bir uygulamayı kınar gibiydi. Sarı İmparator devrinden bu yana ölmüş olan büyük insanların beraberinde sadık kölelerini de götürmeleri adet olmuştur. Batı'da bu adet Çin'de de şahit olunduğu gibi hala sürdürülmektedir. Biz burada doğuda geleneklere daha az uymaktayız. Fakat bunun sebebi konuyla ilgili sözleri oldukça farklı bir açıdan yorumlayan Çoğu Dükü'dür. Konfüçyüs ne zaman Çoğu Dükü'nden söz etse, insan onun geleneği, bizzat sözleri Konfüçyüs'ün kendi görüşleriyle çelişmeyen Lu'nun efsanevi kurucusunun adına bozduğunu hissedebilir. Yöneticilerimiz mezarlarında da saraylarında olduğu gibi hizmet görmek istediklerinde, ki bu makul ve tamamıyla geleneksel bir arzudur, öldükleri zaman beraberlerinde bütün faydalı adamlarını ve kadınları, at ve köpekleri öldürmek adet olmuştur. Bu bir noktaya kadar uygundur. Bu nokta Çoğu Dükü tarafından güzelce yorumlanmıştır. O insan bedeninin çabucak bozulduğuna ve etlerinin kısa zamanda toprağa dönüşüne dikkat çekmiştir. Yeryüzünde yaşamış en güzel cariye bile şeklini yitirecek ve toprağa dönüşecektir. Şimdi Çoğu Dükü şöyle diyordu. Öldürülen bu erkek ve kadınlar toprağa dönüştüklerinde asıl biçimlerini ve işlevlerini kaybederler. O halde geçici ten yerine sonsuza kadar varlıklarını devam ettirecek şekilde pişirilmiş kilden heykelleri koyalım. Her iki durumda da büyük lord toprakla çevrelenir. Fakat çevresindeki heykeller biçimimizi koruyan kilden yapılırsa ruhu sadık kölelerini sonsuza kadar seyredebilecektir. Talebeler hallerinden çok memnundu. Çoğu Dükü'nün böyle bir şeyi gerçekten söyleyip söylemediği hiç önemli değildi. Konfüçyüs bunun onun söylediğini söylemişti ya, bu yeterdi. Şurası muhakkak ki, kafası çalışan her kataylı, bu kadar büyük ölçekli bir insan kurbanının yararsız ve anlamsız ve Konfüçyüs'e göre lanetli olduğu konusunda hemfikirdi. Ama diye kaydetti Zulu. Çinliler için insan hayatının tabii ki değeri yok. Doğru dedim, aslında Çin diktatörüne neden bu kadar çok insanı küçük suçlar için idam ettirdiğini sorduğumda bana şöyle demişti. Eğer başını güzelce yıkarsan birkaç saçın dökülür. Ama hiç yıkamazsan bütün saçının dökülmesini engelleyemezsin. Odadakilerin çoğunun Huan'a katıldığını hissettim. Bu beni şaşırttı tabii ki. Fakat zaten Orta Krallık halkı bizim sadece bazı organları kesmekle ya da dayakla cezalandırdığımız suçlar için ölüm cezasını uygun görme eğilimindedir. Cenaze merasimleri, yas ve ölülere borçlu olduğumuz şeyler konusu Katayları bizden daha çok etkilemektedir. Bunun nedenini Zulu, ustaya aniden şu soruyu soruncaya kadar anlayamadım. Ölüler bizim kendileri için dua ettiğimizi biliyorlar mı? Konfüçyüs'ün cevabı olmayan sorulardan hoşlandığının farkındaydım. Kim değil ki? Onları yüceltirken ne yaptığınızı bilmemiz yeterli değil mi diye sordu. Hayır dedi Zulu. Bilgenin en eski ve aksi talebesi olarak ona itiraz etmekten çekinmiyordu. Eğer ruhlar ve hayaletler yoksa, onların gönlünü almak ya da onlara hizmet etmek için bu kadar zahmete katlanmak için hiçbir neden göremiyorum. Ya varlarsa dedi gülümseyerek Konfüçyüs. Ya o zaman? Tabii ki onları yüceltmeliyiz ama kesin olarak bilmediğimize göre atalarımız gibi davranmamız daha iyi değil mi? Belki de. Fakat cenaze merasimlerinin masrafı bir aileyi çökertebilir. Zulu inat ediyordu. Hem ruhlara hem de yaşayanlara hizmet etmenin daha başka, daha makul bir yolu olmalı. Sevgili eski dostum, yaşayan insanlara hakkınca hizmet etmeyi öğrenmedikçe onlara ölüyken hizmet etmeyi nasıl ümit edebilirsin? Konfüçyüs Yanhui'ye göz ucuyla baktı. O da ona bakıyor ve gülümsüyordu. Birden genç adamın kafatasının her ayrıntısı ince derisinin altında görünüverdi. Bunun yanında diye devam etti Konfüçyüs. Önemli olan bu dünya, yani canlar dünyasıdır. Fakat bizden önce gelenleri sevdiğimiz ve saydığımız için atalarımızla olan birliğimizi hatırlatan ayinleri icra ederiz. Fakat bu ayinlerin gerçek önemi kolayca anlaşılamaz, bilgelerce bile. Sıradan halk için her şey bir muammadır. Onlar bu tür törenleri, korkunç hortlakları yatıştırmaya yönelik ayinler olarak görür. Tabii ki durum bu değildir. Gök çok uzaktadır. İnsan ise yakında. Biz ölüleri canlar için yüceltiriz. Konfüçyüs'ün gökle ilgili kaçamak cevapları beni her zaman büyülemiştir. Ona daha çok soru sormak istiyordum. Ama Zhang Qiyu ve Fan Qiyin gelişi konuşmamızı kesti. Derslerine geç kalmış okul çocukları gibi odanın arka tarafına bağdaş kurup oturdular. Konfüçyüs, Zhang Qiyu'ya uzun uzun baktı. Sonra sordu. Neden geç kaldınız? Devlet işleri usta dedi Zhang Qiyu oldukça alçak bir sesle. Konfüçyüs iki yana başını salladı. Benim memuriyet görevim olmayabilir. Fakat bu akşam devlet işleri olsaydı bilirdim. Odada mahcubiyeti andıran bir sessizlik oldu. Yeni vergileri onaylıyor musunuz diye sordu Konfüçyüs. Bu sabah Baron Kang'ın emri üzerine vergi miktarlarını uzun hazinenin duvarına astım. Bunu herkes biliyor. İlk kez iki ön dişin uçları görünmedi. Yaşlı adamın tavşanınkine benzeyen ağzı, kötü kalpli yıldırım tanrısı gibi sert görünmesini sağlayacak bir şekil almıştı. Sana onları ilan edip etmediğini sormadım. Onları onaylayıp onaylamadığını soruyorum. Zhang Qiyu çaresiz ve asabi görünüyordu. Qi ailesinin kahyası olarak başvekile itaat etmek zorundayım. Konfüçyüs öfkelenmeye olabildiğince yakındı. Her konuda mı diye sordu. Sorumluluklarım var usta. Ve siz de insanın meşru amirine her zaman itaat etmesi gerektiğini buyuruyorsunuz. Kutsal değerlere saygısızlık etmek gerekse bile mi? Zhang Qiyu şaşırmış görünüyordu. Kutsal değerlere saygısızlık mı usta? Evet saygısızlık. Geçen bahar Baron Kang Tai Dağı'na gitti. Dağın ruhuna yeşim taşı sundu. Sadece hükümdar bunu yapabileceğinden kutsal değerlere saygısızlık etmiş oldu. Tai Dağı'ndaki bu törenlerde ona yardım ettin mi? Evet usta. O zaman sen de kutsal değerleri çiğnedin. Konfüçyüs çabuk çabuk ve öfkeli bir ifadeyle konuşuyordu. Yeni vergileri toplamaya başladınız mı? Zhang Qiyu gözleri yerde evet anlamında başını salladı. Yaptığınız adil değil, vergiler aşırı, insanlar acı çekecek. Baron Kang'ı durdurmaya çalışmalıydınız. Yaptığı şeyin sonuçlarına karşı onu uyarmalıydınız. Vergilerin hoş karşılanmayacağını ona anlatmaya çalıştım. Hükümdar halkına adil davranmayı reddederse emrindekilerin görevinden istifa etmesi gerekir. Sana düşen görev açıktı. Qi ailesinin kahyası olarak çalışmaya son verecektin. Odanın tamamı birden alınan nefesin tiz sesiyle doldu. Daha önce hiç olmayan bir şeye şahit oluyordum. Konfüçyüs devlet için çalışan en güçlü adamlardan birisi olan talebesini reddetmişti. Zhang Qiyu ayağa kalktı. Ustanın önünde eğildi ve huzurundan ayrıldı. Fan Qi orada kaldı. Konfüçyüs hoş bir şekilde gülümseyerek konuyu değiştirdi. 45. ayrımın sonu sayfa 641.